Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4D1401, Hicri Kameri 1 Cemadiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 25 Aralık 2022 Pazar. Bugün Hristiyanlık dünyası Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladetini kutluyor. Bizler de bu mübarek veladeti tüm Hristiyanlara kutluyoruz. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladeti özel programı ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk yaz gecesi töreni düzenlendi. Üç erk başkanları halkın iletişim ağlarına ulaşımının kolaylaştırılmasına vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, İran'ın nükleer anlaşmada son adımları atmaya hazır olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun elektronik harp okulu açıldı. Hulusi Akar, Amerika ve Avrupa'nın Kiev'e desteğinin Ukrayna'daki krizi uzattığını söyledi. Ve Bayramov, Laçin güzergahının kapatılmadığını söyledi. Şimdi haberler. Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha'nın idrak ettiğimiz şehadet günleri için yas töreninin ilk gecesi, dün gece İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi ve bir grup halkın katılımı ile gerçekleştirildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre bu mürasimde uluslararası Kur'an-ı Kerim karilerinden Hüseyin Ferdi birkaç ayeti tilavet ettikten sonra Hüccetül İslam Sıddıkî de o yüce zat hakkında konuşmaya başladı. Merasimde ayrıca Bay Muhammed Rıza Tahiri Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem'e mersiyeler okudu. Bu yıl koronavirüsün azalması ve aynı zamanda sağlık protokollerine uyulmasının gerekliliği nedeniyle başta şehit aileleri olmak üzere sınırlı sayıda yas tutan ehlibeyt sevdalıların katılımıyla gerçekleştirilmekte olan yas törenleri diğer yaslıları ağırlamak da mümkün değildir. Üç erkin başkanları düşmanların Şom hedeflerine ulaşmasını engelleme doğrultusunda İslami İran'ın ileri görüşlü ve özgür halkının uyanıklığı ve sahnedeki varlığını takdir ederek bu bilinçli varlığın mümkün olduğu kadar çok hizmet verme ve insanların sorunlarını çözme konusunda başta yetkililer olmak üzere herkesin sorumluluğunu ikiye katladığını belirttiler. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanlığı Bürosu'ndan bir araya gelen 3 erkin başkanları ülkenin ekonomik ilerleme sürecini işaretle ekonomi alanındaki düşman baskılarıyla başa çıkabilmek için yürütme, yasama ve yargı erkleri arasında mümkün olduğu kadar işbirliği ve eşgüdümün gerekliliğini vurguladılar. Ayrıca ülkenin bilgi teknolojisi alanındaki ilerlemesine atıfta bulunan 3 erk başkanları, halkın iletişim ağlarına erişiminin kolaylaştırılması ve ulusal bilgi ağının kullanmaya başlama sürecinin hızlandırılması gerekliliğini vurguladılar. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmanın son adımlarını atmaya ve baskıcı yaptırımları iptal etmeye hazır olduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan paylaştığı bir tweette şunları yazdı. Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell ile yaptığım görüşmede nükleer anlaşmanın son adımlarını atmayı kabul ettik. Bu arada İran Dışişleri Bakanı yaptığı bir açıklamada İran'ın anlaşma penceresinin sonsuza kadar da açık olmayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Ukrayna'daki siyasi çözüme vurgu yaparak ne Guantanamo ve Ebu Ghraib trajedileri ne de Yemen ve Afganistan'da kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar Amerika'nın başkanlarına vaaz vermesine izin vermiyor dedi. Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği dış politika yetkilisiyle yaptığı görüşmeden önce ve sonra bu görüşmenin samimi, dostane ve yapıcı olduğunu yazdı. İran Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı'nın Bağdat 2 görüşmesinde İran ile Mısır arasında siyasi ve güvenlik düzeyinde diyalog teklif ettiğini açıkladı. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre Hüseyin Emir Abdullahyan bir röportajında şunları söyledi. Irak Başbakanı Sayın El-Sudani ile Ürdün'de Bağdat 2 toplantısında yaptığımız görüşmede Irak'ın bölgesel işbirliğini güçlendirmek için bölgesel rolünü oynayabileceği yönünde bir takım fikirler önerdi. Dışişleri Bakanı bu görüşmede Irak Başbakanı'nın İran-Mısır müzakerelerinin güvenlik ve siyasi düzeyde başlatılması ve Tahran-Kahire ilişkilerinin güçlenmesine yol açması yönündeki istek ve önerisini dile getirdiğini ve bunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Emir Abdullahyan, Sayın El-Sudani'nin önümüzdeki haftalarda bu konuda bazı adımlar atacağını da sözlerine ekledi. 25 dilde muhataplarına hizmet veren haber kültür sitesi Pars Today, zalimce ve tek taraflı yaptırımlar bahanesiyle bilgi yayınlama özgürlüğüne aykırı bir eylemle yasaklandı. .com alan adının sağlayıcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Radyo ve Televizyon Kurumu İRIB'in, Amerika Hazine Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Kanada'nın yaptırımları altında olduğu için Pars Today alan adının hizmetini durdurduğunu duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Dış Yayınlar Servisi Müdürü Pars Today web sitesinin bundan böyle tüm dillerde .ir alan adı ile parstoday.ir adresiyle tüm dünyada kullanılabileceğini duyurdu. İran'ın nükleer müzakere ekibinin medya danışmanı, İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını belirterek, Batı'nın İran'ın nükleer programı konusunda yalan söylediğini vurguladı. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Merendi, Twitter'de şöyle bir yazı paylaştı. İran nükleer silah arıyor olsaydı bunu bir yıl önce yapardı. Merendi şunları da ekledi. Viyana nükleer müzakereleri sırasında batılı rejimler İran'ın nükleer programının dönüşü olmayan bir noktaya ulaştığını iddia ettiler. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve Amerika'nın Bercam'a geri dönmesi müzakereleri Amerikan tarafının kibirli ve gerçekçi olmayan yaklaşımı ve Avrupalıların aksamaları nedeniyle birkaç aydır durdurulurken İranlı yetkililer Tahran'ın istişareleri yeniden başlatmaya ve bir sonuca varmaya hazır olduğunu defalarca duyurmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Elektronik Harp Eğitim Okulu, bu gücün özel hava eğitimi komutanlığında ordu başkomutanının katıldığı törenle Tahran'da açıldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tümgeral Seyit Abdülrahim Musevi, Ordu Elektronik Harp Eğitim Okulu'nun açılış töreninde şunları söyledi. Orduda elektronik harp alanı bir alandan daha fazladır ve bir güç olarak anılır. Çünkü bu alandaki her kuvvet gerekli yeteneklere sahip değilse birçok alanda sakat kalır. Tümgeral Musevi, elektronik harbin muharebelerde ayrı bir güç olarak belirleyici ve etkili olacağını ve bu alanda ilerlemenin özel dikkat ve çaba gerektirdiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'daki Büyükelçiliği, Cuma günü İslamabad'da yaşanan terör saldırısını kınadı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Büyükelçiliği'nin resmi Twitter sayfası yayınladığı bir mesajda, İran İslam Cumhuriyeti Pakistan başkentinde son sıralarda yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyor ifadelerini paylaştı. Bu paylaşımın devamında ise şu cümleler yer aldı. Biz Pakistan hükümetini ve halkını en içten duygularımızla başsağlığı diliyor, bu olayda şehit olanların ruhlarının huzuru, yaralıların sağlığı ve kederli ailelere sabır ve dayanma gücü için yürekten dua ediyoruz. Bilindiği üzere İslamabad kentinin I-10 bölgesinde Cuma günü meydana gelen intihar saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 5 kişinin de ağır yaralandığı belirtilmiştir. Tahriki Talibani Pakistan bu saldırının sorumluluğunu üstlendi. Sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor muhterem dinleyiciler. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda bakanlığının yıllık faaliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk uçakların Borispol Havaalanı'nda yüklerini boşaltmasının ardından kalkış için piste hareket ettiği sırada kulenin hava sahasının kapatıldığını söylediğini aktaran Akar, Ukrayna'da kontrol edilemeyen gruplardan bahsediliyordu. Onlar tarafından bir etki yapılabilir, uçakların bir roket veya füzeyle vurulma, bir provokasyonla karşılaşma riski olduğu için bekledik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hem Sayın Zelenski hem de Sayın Putin ile birçok kez konuştu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede hem Rus ve Ukraynalı bakanlarla devamlı görüştük. Taraflara bir kez daha teşekkür ediyorum. En uygun şartların oluşmasının ardından uçaklarımız yurda döndü diye konuştu. Akar krizin geleceğine yönelik ise gören o ki bu savaş kolay kolay bitmeyecek. Amerika'nın, Avrupa'nın, Batı'nın desteği devam ediyor. Buna göre hazırlıklılar. Planlar, bütçelere konulan paralar var. Diğer taraftan Rusya'nın açıklamaları var. Bunların hepsini birleştirdiğimizde tüm iyi niyetlerimize, ateşkes, barış temennilerimize rağmen bu savaşın 2023'te de devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacak görüşlerini paylaştı. Türk medyası Afganistan'da dokunan halı ve kilimlerin Ankara üzerinden ihraç edildiğini duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın haberine göre Afganistan'ın Cevzan vilayetine bağlı güzel halı ve kilim üretimiyle ünlü Akça şehrinde yüzlerce kişi yün eğirmekle uğraşıyor. Afganistan'da Akça ilçesindeki halı dokumacılarından birine göre Akça'da yaklaşık 14-15 çeşit halı üretilip Türkiye'ye ve oradan da diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Güneydoğu Anadolu Türkiye İhracatçıları Birliği, ülkenin halı ihracatlarının 2021 yılında 639 milyon 557 bin metrekare halıyı 177 ülkeye ihraç ettiğini açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı son iddiasında Karabağ bölgesinde Laçın güzergahının kapatıldığı yönündeki raporları reddetmiştir. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ceyhun Bayramov, dün Laçın güzergahının tam olarak kapanması yönünde çıkan haberlerin gerçekle uyuşmadığını iddia etti. Azeri yetkili ambulanslar, Kızıl Haç Uluslararası Komite araçları ve barışı koruma konvoyları Laçın geçidi boyunca serbestçe hareket ediyorlar dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bakü ve Erivan'ın iki ülke arasındaki sorunları çözmek için diplomatik görüşmelere başlamaması halinde Karabağ'da tartışmalı bölgelerde çatışmaların artacağı uyarısına bulunması ardından geldi. Haber kaynakları Arabistan'ın tanınmış Şia din alimine 4 yıl hapis cezası verildiğini aktardılar. Interpres Haber Ajansı'nın, affedersiniz, İran Pres Haber Ajansı'nın dünkü raporunda El Ahd Haber sitesinden naklen aktardığı habere göre, Suudi Arabistan rejimi bu ülkenin Şia Müslümanlarına yönelik sert tutumunu sürdürürken, Medine kentindeki Şia din alimlerinden Şeyh Kazım el-Omri'ye 4 yıl hapis cezası verdi. Kasım ayının sonunda Suudi rejimi bu önde gelen Şia din adamını ikinci kez tutuklamıştı. Şeyh Kazım el-Omri, Allame Muhammed el-Omri'nin oğludur ve Suudi Arabistan ve Medine'nin önde gelen dini şahsiyetlerinden biri olarak biliniyor. Rusya'nın Kimyasal ve Biyolojik Nükleer Savunma Kuvvetleri Komutanı, Ukrayna'daki Amerika destekli laboratuvarların biyolojik silahlar alanındaki faaliyetlerin ortaya çıkarmasının ardından Pentagon bu silahlarla ilgili araştırmalarını Ukrayna dışına kaydırdı dedi. Russia Today internet portalının raporuna göre Igor Krylov, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Pentagon aktif olarak bu alandaki yarım kalan araştırma projelerini Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkelerine devretmeye çalışıyor ifadelerine vurgu yaptı. Amerikalılar ayrıca Kamboçya, Singapur, Tayland, Kenya ve Hint-Pasifik bölgesi ve Afrika'da bulunan diğer bazı ülkelerle işbirliğini güçlendiriyorlar. Öyle ki Amerika Savunma Bakanlığı mevcut şartlarda en çok yüksek düzeyde biyogüvenlik laboratuvarlarına sahip olan ülkelerle ilgileniyor. Söz konusu Rus komutanına göre Ukrayna'daki Amerika destekli laboratuvarların yasa dışı operasyonlarına ilişkin veriler 28 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen kimyasal silahların yayılmasını önleme konferansında sunulmuştur. Amerika'da dondurucu kar fırtınası ülke çapında 1 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bırakırken hava şartlarına bağlı kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Hava Servisi NWS, Kuzey Kutbu'ndan gelen, ülkeyi etkisi altına alan dondurucu rüzgarların ülkenin doğusunda hafta sonunda da risklerin etkisini sürdüreceğini duyurdu. Daily Mail'in haberine göre ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti. Amerika dondurucu soğuklardan 200 milyondan fazla kişinin etkilenmesi tahmin edilirken soğukların Kanada sınırından Meksika sınırına kadar etkili olabileceği kaydedildi. Fırtına nedeniyle ülkenin Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıkların eksi 45 santigrat dereceye düştüğü belirtildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Bin Salman'ın toplu idamları hakkındaki uyarılarla ilgili. İngiliz Avam Kamerası'ndan bir grup temsilci bu ülkenin Dışişleri Bakanı'na bir mektupta Suudi Arabistan'ın Noel havasını bu ülkede toplu infazlar için kullanmasının mümkün olduğu konusunda uyarıda bulundu. Daily Telegraph'ta yayınlanan bu mektupta hükümetten çok geç olmadan harekete geçmesi isteniyor. Bu bağlamda 2016 ve 2020 yıllarında Noel havasının suistimal edilmesine değinilmiştir. Ayrıca Suudi Arabistan, dünya kamuoyunun ilgisini çeken Dünya Kupası maçlarının ortamını da kullanarak bu ülkede yaşanan 12'si yabancı en az 20 kişiyi idam etti. Arabistan'da infazlar yeni olmasa da Bin Salman'ın iktidara gelmesinden bu yana arttı. Suudi hükümeti tarafından yayınlanan istatistikler, infaz sayısının 2020'de 27 vakadan 2021'de 69 vakaya ve 2022'de 138 vakaya yükseldiğini gösteriyor ve hala beklenme listesinde onlarca kişi varken Suudi Arabistan ve bizzat Bin Salman'ın cezalarını infaz etmek için fırsat kollaması İngiliz parlamento üyelerinin uyarı yapmasına neden oldu. İnfazların sayısındaki artışın yanı sıra Bin Salman döneminde infazlarda farklı alanları kapsadı. infazların bir kısmı suç işlemekten kaynaklanıyor. Ancak hikayenin tamamı bu değil ve şimdi infazların çoğu siyasi meseleler ve Bin Salman'a ve onun iddialı planlarına muhalefetten kaynaklanıyor ve hatta bazı infazlar reşit olmayan çocukları da kapsıyor. Örneğin bu yılın Mart ayında Suudi Arabistan'da bir kısmı siyasi tutuklu olan 81 kişi idam edildi. Ya da 2020'de Suudi yetkililerin Abdülrahim El-Havviti'yi yalnızca Tebuk vilayetinde bulunan El-Harba köyündeki evinin boşaltılmasına karşı çıktığı için öldürdü. Daha sonra Abdülrahim'in kardeşi Şadli ve kuzenleri olan Ataullah ve İbrahim ise sadece kendi kabilelerinin zoraki göçüne barışçıl itirazları nedeniyle idam edildiler ve aynı zamanda ailelerinde ağır cezalar verildi. Öyle ki bazıları 50 yıl, bazıları 27 ve diğerleri ise 35 yıl hapse çarptırıldılar. Tek suçları Muhammed Bin Salman'ın Neon projesinin uygulanmasının yol açtığı zorunlu göçe karşı sivil direnişe girişmiş olmalarıydı. Bin Salman döneminde başta idamlar olmak üzere insan hakları ihlalinin artması ve geniş çaplı olmasına sebep oldu. Birincisi, Bin Salman'ın Siyonist rejimi olan yakınlığı ve bu rejimin ve Amerikan Yahudi lobisinin Bin Salman'ın iktidara gelmesinden ve Suudi ailesindeki darbesinden oynadığı roldür. İşte Suudi Arabistan'ın ve Bin Salman'ın bizzat Siyonist rejime yakınlığı ile iç baskıların yoğunlaşması ve Suudi Arabistan'ın dış politika alanındaki saldırgan yaklaşımının artması arasında açık bir bağlantı olmasının nedeni de budur. Bu durumlarda Suudi Arabistan'ın hem içeriden hem de dışarıdan yaklaşımı Siyonist rejimin yaklaşımına benzer hale geldi. İkinci faktör, batılı hükümetlerin insan hakları meselesine araçsal yaklaşmasıdır ve buna esasen Suudi Arabistan ile ilgili olarak bu ülke ile ilişkileri ne zaman düzelse Arabistan'da insan hakları ihlallerine göz yumdular ve ne zaman ilişkileri gerginleşirse bir süreliğine insan hakları meselelerini imtiyaz almak için bir araç olarak kullanmaya başladılar. Buna binaen İngiltere Avam Kamarası temsilcilerinin Suudi Arabistan'a yaptığı uyarılar ve Bin Salman'ın Noel ortamını siyasi hedeflerle yeni infazlar gerçekleştirmek ve imtiyaz kazanmak için bir baskı aracı olarak kullanmasından endişe duyuluyor. Üçüncü faktör de Arabistan'ın uluslararası kuruluşlarda ve üyeleri arasındaki lobiciliğidir. Bu da Riyad'ın petrodolarları ile gerçekleşirken söz konusu kurumların kendi sorumluluklarını yerine getirmelerini engelliyor. Tüm bu sebeplerde ve Arabistan'ın güç yapısında değişiklik olmadıkça bu ülkede idamların durdurulması için aydın bir vizyon bulunmuyor. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Alman Maliye Bakanı'nın bu ülke halkının daha da fakirleştiğini kabul etmesi konusunda. Ukrayna'daki savaş ve ekonomik sonuçları Almanya dahil Avrupa ülkeleri için çok zorunlu ekonomik koşullara sebep olurken, bu ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları açısından ürkütücü bir tablo oluşturmuştur. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, hükümetin vatandaşlara daha fazla mali destek sağlayamayacağını duyurarak gelecek yıl çok büyük bir bütçe açığı tahmininde bulundu ve ülkenin daha da fakirleştiğini söyledi. Bu durumda Alman Maliye Bakanı vatandaşlara daha az yardımda bulunabileceklerini ifade etti. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının bir sonucu olarak enerji fiyatlarındaki önemli artış nedeniyle Alman federal hükümeti şirketler ve özel konutlar için çeşitli subvansiyonlara karar vermiştir. Bunlar doğal gaz ve elektrik fiyatlarının sabit kalınması, Aralık ayı indirimleri, doğal gaz vergi indirimi, çeşitli ve tek seferlik ödemeler ve diğer subvansiyonlardır. Ancak bu yardım önlemleri bu büyük Avrupa ülkesinde elektrik ve gaz da dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin fiyatındaki keskin artışı veya enflasyondaki artışı telafi edemedi. Almanya'da Eşitlik ve Refah Derneği Genel Müdürü Ulrich Schneider şöyle diyor. Bizden her üç kişiden biri artık eski hayatımızın standartlarını koruyamıyor. Geçen yıl yoksulluk içinde çok zor şartlarda hediye alabilen 13,8 milyon kişi var. Biz de bu Noel'de yoksulluktan çok üzücü bir rekorumuz var ve bunu kabullenmeliyiz. Şimdiye kadar başta başkent Berlin olmak üzere gıda, enerji fiyatlarının artışı ve koalisyon hükümeti tarafından silah satın alınması için milyarlarca harcanması ve de Ukrayna Savaşı ile ilgili siyasetlere karşı birçok gösteri düzenlendi. Bu gösteriler Ukrayna'daki askeri çatışmaları körüklemek için silah fiyatlarına ve arzına yapılan artışı protesto etmek için düzenlendi. Ulrich Schneider, Berlin'in yardım girişimlerini eleştirerek sosyal açıdan dengesiz olduğunu belirtti ve şöyle söyledi. Yardıma ihtiyacı olanlar en az yardımı alabildiler. Bu onların ihtiyaç duydukları bir huzur değildir. Tabii ki bu gösteriler Almanya ile sınırlı kalmıyor ve Ukrayna'ya destek siyasetleri ve Avrupalıların Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut savaşa daha fazla karışması, üstelik bu ülkelerde Rusya karşıtı siyasetlerin izlenmesi ve Moskova'ya yaptırım uygulanması bir yandan ve ekonomik kalkınmanın negatif süreci yanında sosyal ve konfor masraflarını azaltma pahasına askeri masrafların artması diğer yandan gösterilerin diğer ülkelere de yayılmasına sebep olmuştur. Ukrayna'da savaşın başlamasıyla Avrupa, Kiev'e destek bahanesiyle Rusya'nın enerji sektörüne geniş çaplı yaptırımlar uygularken, diğer taraftan da Ukrayna'ya milyarlarca euro silah gönderdiler. Avrupa, Amerika'yı gözü kapalı izlerken ve de uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurmadan, Rusya'ya karşı büyük yaptırımın tehlikeli sonuçlarını hesaba katmadan aldığı bu kararına Moskova sert tepki gösterdi. Böylece Avrupa'ya doğalgaz ve petrol sevkiyatında büyük düşüşleri ilaveten enflasyon benzersiz seviyede yükseldi ve aralarında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de olduğu Avrupa ülkelerinde ekonomik durgunluk başladı. Ekonomi uzmanları, Ukrayna'daki savaşın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri üzerindeki etkilerinin ve ekonomik sonuçlarının uzun vadeli olacağına ve 20 yılı aşkın bir süreye devam edeceğine inanıyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4'te 1401, Hicri Kameri 1 Cemadiyüssani 1444 ve Miladi 25 Aralık 2022 Pazar. yıl önce bugün 25 Aralık gününde Allah'ın büyük peygamberi Hazreti İsa bin Meryem Aleyhisselam Filistin topraklarında yer alan Beytlehem'de dünyaya geldi. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın emriyle mucizevi bir şekilde bakire annesi olan Hazreti Meryem Aleyhisselam'dan dünyaya geldi ve ardından beşikteyken konuşmaya başladı ve peygamberlik müjdesini verdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruluyor. Bir de melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı Meryem'in oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette yüz akıdır. Allah'a yaklaştırılanlardandır. Hazreti İsa Aleyhisselam hayatı boyunca her zaman yoksullara ve mahrumlara özel ilgi gösterirdi. Onlarla ilgilenirdi. Semavi kitabı İncil'den aldığı sevgi dolu sözleriyle herkesi büyük ve merhametli yaratıcının yanına davet ederdi. Bu dönemde insanların özellikle de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın aralarında mebus edilmiş ve Beni İsrail kavminin hayatlarına dünyevilik ve görünüşe bağlılık yerleşmiş, onları dünyevi heves ve arzulara kaptırmamaya çalışmıştır. O Hazret bir konuşmasında şöyle buyurmuştur. Hikmet kibirle değil tevazu ile yeşerir. Tıpkı dağlara değil de ovaya ektiğin gibi. Biz de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla dünyada onun çizgisinde yürüyenleri tebrik ediyoruz. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü görkemli merasimlerin düzenlenmesiyle kutlanmaktadır. Roma'daki Katolik Kilisesi ve Protestan mezhebi mensupları 25 Aralık'ta kutlama merasimleri düzenlerken, onlardan birçokları 24 Aralık gecesinde bu merasimi düzenliyorlar. Dünya çapındaki Ortodoks kiliselerine mensup olanların çoğu 25 Aralık'ı Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın veladet günü olarak kutlamaktadır. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 4'te 1375'te İranlı ünlü kalem sanatçısı Hasan Pur Senai vefat etti. 5 yaşında merhum babası Meşhedi Abdülhalık nezdinde çeşitli sanat dallarını öğrenen Hasan Pur Senai çok kısa sürede tasarım sanatında doruğa ulaştı. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra üniversitelerde ders vermesi istenen Hasan Pur Senai nihayet 85 yaşında vefat etti. Yıl önce bugün 25 Aralık 1979'da Filistinli 3 üst düzey yetkili soykırımcı rejim İsrail casusluk servisi Mossad tarafından teröre kurban gitti. Filistin Kurtuluş Örgütü güvenlik sorumlusu Ali Hasan Selami Beyrut'ta bindiği arabasında yerleştirilen bir bombanın infilakı neticesinde öldü. Söz konusu örgütün Kıbrıs'taki siyasi bürosu üyesi Semir Tugan Mossad tarafından öldürüldü. Aynı günde terörist Mossad tarafından şehit edilen diğer bir Filistinli yetkili, Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisi Ali Nasır Yasin'di. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Emekli de aç, emekçi de.
Yeni Asya.
Milyonlarca insanın sofrasından ekmeğini çalıyorlar.
Yeni Mesaj.
Çalışma Bakanı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını hedef aldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Sertaç Eş, 23 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde zehirlenen siyaset başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar her uygulamasıyla adeta siyaseti zehirliyor. Muhalefeti hedef alan bu girişimler altılı masayı şimdiye kadar çokça uğraştırdı. İlk uygulaması seçim yasasıyla yapıldı. İktidar yeni bir seçim yasası yapmakla kalmadı. Bir yıl süreyle hangisi işine gelirse uygulayabileceği iki seçim yasasına kavuşmuş oldu. Yeni yasa muhalefetin kimyasını tamamen bozdu diyen yazar yazısının devamında şu ifadeler yer veriyor.
İttifakları ortak milletvekili listelerini, Cumhurbaşkanı adayının teke indirilmesi gibi konuların yeni boyutlarıyla tartışılması zorunluluğunu getirdi. Seçim yasasının mevcut hali üzerine altılı masanın çalışmaları ve olasılıklar üzerinde kurmayların değerlendirmeleri halen sürüyor. Hangi partinin nerede hangi partiyle ortak milletvekili listesi oluşturacağı konusunda henüz karar verilmiş değil. Muhalefet partileri bu zehirlenmeden etkilenmemek için yoğun çaba sarf etti, ediyor. Yerel seçimlerde birçok büyük şehirlerde seçimleri kaybeden iktidar partileri sonucu kabullenmek yerine yeni arayışlara yöneldi. En belirgini ise 13 bin oy farkla yenilgiyi kabul etmedikleri İstanbul'da yaşandı. Seçimin yenilenmesini sağladılar. Yenilenen seçimde fark 8-6 bine yükseldi. İktidarın inatlaşması İstanbul'da hüsrana dönüştü. Ekrem İmamoğlu tavrı ve tarzıyla gelecek için siyasi bir aktör oldu. Gören o ki iktidar inatlaşma konusunu pek akıllıca yapmıyor. Kendisinin 20 yıllık iktidarını yaşadığı mağduriyetler üzerine kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na siyasi yasak getirmesini normal karşılıyor. Oysa saygın hukukçular, hukukun getirildiği noktadaki yanlış uygulamaları anlatmaktan yorgun düştüklerini dile getiriyorlar. Tarafsız hiç kimsenin savunmadığı yargı kararı da siyasetin zehirlenmesini sağlamaya yönelikti. Tek ortak adayın kim olacağı konusunda altılı masada doğal tartışmalar sürerken, mahkemeden çıkan bu karardan çok şey bekleniyordu. Altılı masanın iki büyük ortağı birbirine girebilirdi. Bu manzarayı keyifle seyretmek isteyen iktidar, yandaş gazetecilerinin yandaş kanallarından kriz pompalamasına karşın istediklerini alamadılar. Çünkü altılı masanın hedefi net. Bu iktidardan kurtulmak. Ancak iktidar durmuyor. Bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör soruşturması gündeme getirildi. Siyaseti normal süreçleriyle değil de olağanüstü ve elinin güçlü olduğu alanlarla sürdürmek isteyen, siyasi havayı her seferinde zehirleyen iktidarın girişimleri artık ya tutarsa mantığına dönmek üzere. Son girişimin çözümlemesi şöyle. Terör örgütüyle iltisaklı olduğu iddia edilen kişiler normal yaşamlarını sürdürürken kimsenin aklına gelmiyorlar. Ancak siyaseten işlevsel kullanım akla gelince birileri bu amaca aktör yapılıyor, terörist ilan ediliyorlar. Hukukçular bu soruşturmanın İmamoğlu'na ulaşabilmesi için ciddi kanıtlar gerektiğine dikkat çekiyor. Üstelik suçlanan kişiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İşe girmeden önce devletten işe girmesinde sakınca olmadığına ilişkin arşiv taramasıyla çıkarılan belgeleri de sunuyorlar. Bu soruşturma nedeniyle hukuk yeni bir sınav verecek. İktidar yeniden güç toplamak için çalışmak yerine elindeki araçları hızla yıpratıyor. Bundan sonra da siyasi havanın zehirlenmesi girişimleri sürecek. Bundan kimsenin şüphesi yok. İmamoğlu'nun Ankara'ya gelerek partisinin grup toplantısına katılması, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf vermesi, muhalefetin zehirleme girişimlerine karşı bağışıklık kazanmaya başladığını gösteriyor. Ama muhalefetin sıkı iletişimi ve yeni girişimlere hazırlıklı olması gerektiği de bir gerçek.
Taha Akyol, 23 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan'a iktidar yolunu CHP açtı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Meclisteyiz. 13 Aralık 2002 Cuma günü. Mecliste Tayyip Erdoğan'ın yasağını kaldırmak için anayasa değişikliği yapılıyor. Erdoğan Siirt'te okuduğu şiirden dolayı mahkum edilmiş. Yargıtay zorlama yorumlara Erdoğan'ı anayasanın 76. maddesindeki yasağa sokmuştu. Bazıları artık muhtar bile seçilemez diyerek sevindirik olmuştu. Hem de ömür boyu diyen yazar yazısının devamında şu ifadeler yer veriyor.
Çünkü anayasanın o zamanki 76. maddesine göre terör suçları ve ideolojik veya anarşik eylemlere katılanlar veya bu eylemleri teşvik edenler hiçbir zaman milletvekili seçilemezlerdi, hatta affa uğramış olsa bile. Yargıtay Erdoğan okuduğu şiiri ideolojik eylemleri teşvik saymıştı. 3 Kasım 2022 seçimlerini AK Parti kazanmıştı. Abdullah Gül başbakandı. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla partisinin genel başkanı olabilen Erdoğan milletvekili seçilemiyor. Bu yüzden başbakan da olamıyordu. Anayasanın 76. maddesini değiştirmedikçe bu imkansızdı. CHP lideri Deniz Baykal anayasa değişikliğine destek vereceklerini açıkladı. Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesini öngören metin imzaya açıldı. İdeolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik cümlesi 76. maddeden çıkarılıyordu. Terör eylemlerine katılma ve teşvik seçilme engeli olacaktı. 501 milletvekilinden 444'ü kabul oyu vermişti. 80 kadar CHP'li kabul oyu vermişti. 13 Aralık 2002 günlü meclis oturumunda AK Parti Grup Başkan Vekili Burhan Kuzu kürsüdedir. Genel Başkanım Sayın Baykal'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hakikaten büyük destek verdiler. Bu kadar yüksek rakam çıkması beni ayrıca çok sevindirdi. Anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı Sezer geri çevirdi ise, meclis bu defa 437 oyla aynen kabul etti. Anayasa değişikliği yasallaştı. Erdoğan'a seçilme yolu açıldı. 9 Mart 2003'te tekrarlanan Siirt seçimlerinde AKP'li Mervan Gül adaylıktan çekildi. Erdoğan aday oldu ve seçildi. Sonrası malum. Bugünlerde bu olayın hatırlanmasının sebebi tabii yaklaşık 20 sene sonra İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir kelime, evet bir tek ahmak kelimesi yüzünden yine siyasi bir kararla mahkum edilmesidir. İmamoğlu zaten Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktı denilebilir. Belediye başkanlarının aday olmayacağını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamıştı. Fakat yasak kesinleşirse AK Parti halkın oylarıyla kaybettiği İBB başkanlığını siyasi bir yargı kararıyla ele geçirmiş olarak 2023 seçimlerine girecektir. Sadece bu değil. 2024 baharında yapılacak olan İBB seçimlerinde de İmamoğlu aday olamayacak. İktidar Partisi 2024'teki İBB seçimlerinde de en kuvvetli rakibini tasfiye ediyor. Erdoğan bugün ben yattım, o da yatsın diye özetlenecek tavır içinde.
Tahran Radyosu.
Kazım Güleç Yüz 23 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde sadece seçme ve seçilme hakları mı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile onun seçilme, milletin seçme hakkının ihlal ve gasp edildiği görüşü seslendiriliyor. Vakıa da öyle. Onun yanı sıra daha birçok kişi üzerinden de aynı haklar gasp ediliyor. Dahası bu dönemde ihlal edilen haklar seçme ve seçilme haklarından ibaret değil diyen yazar, yazısının devamı da şu ifadeleri yer veriyor.
Bu süreçte yüz binlerce insanın uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve demokratik anayasalarda güvence altına alınan temel haklarının tamamı gasp edildi. Kişi hürriyeti ve güvenliği, konut dokunulmazlığı, düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama, yayma hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın hürriyeti, basın araçlarının korunması, mülkiyet hakkı, eğitim ve öğretim hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma hakkı ve ödevi, sosyal güvenlik hakkı. Gece baskınlarıyla en başta kişi güvenliği ve konut dokunulmazlığı hakkı ihlal edildi. Kişilerin mal varlıklarına çökülerek mülkiyet hakkı çiğnendi. Hür teşebbüsünün en önemli dinamiği olan çalışma ve sözleşme hürriyeti kaldırıldı. Yatırım ortamı zehirlendi. Hukuksuz kanun hükmündeki kararnamelerle görevden ihraç edilen ve el konulan müesseselerden karga tulumba çıkarılan insanlar işsiz bırakılıp çalışma haklarına son derece ağır bir darbe indirildi. Sosyal güvenlik hakları da çiğnendi. Basın hürriyetinin canına okundu. Gazeteler, dergiler, televizyon kanalları, haber ve reklam ajansları, dağıtım şirketleri kapatıldı. Basın araçlarının müsaade edilemeyeceği ve matbaalara el konulamayacağı kuralı ayaklar altına alınarak bunlar da yağmalandı. Düşünce ve ifade ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetleri gasp edildi. Kitap yakma ve imha etme gaddarlığı dahi hortlatıldı. Vakıf, özel üniversite ve okullara el konulmak suretiyle eğitim ve öğrenim, bilim ve sanat hak ve hürriyetleri ihlal ve gasp edildi. Süreç bir yere geldiğinde ve hukuka dönüldüğünde bu ihlallerin hepsinin ağır tazminatlar olarak geri döneceğini yazmıştık. Ve o aşamaya nihayet geliniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen tazminat kararları bunun ilk işaretleri.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüde Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracıyla Parsüde Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti İsa Mesih'in veladet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, bugün 25 Aralık Barış ve Dostluk Peygamberi, son ilahi kurtarıcının yar ve yaveri Hazreti İsa Mesih'in veladet yıl dönümü.
Bu çerçevede sizler için özel bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Evet, bugün Barış ve Selamet Peygamberi ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel kıyamında o Hazret'e eşlik edeceği belirtilen Hazreti İsa Mesih'in veladet yıl dönümü. Biz de hazırladığımız bu programımızı kalpleri Hazreti İsa Mesih'in yeniden yeryüzüne inmesini bekleyerek atan insanlara sunuyoruz. Bu insanlar her gün sabah güneşin doğuşu ile birlikte adeta güneş ışınlarına binerek göklere doğru kanatlanıyor ve bulutların beyaz kanatlarında o günleri bekliyor. O günler ki Nergis'in çiçeği yeniden zuhur edecek ve Meryem'in çiçeği ona eşlik edecek ve varlık alemini zulümden arındırarak adaletle dolduracak inşallah.
Selam olsun ilahi elçilere, selam olsun rahmet yağmuru gibi susamış canlara yağan ve insanın solan ruhunu ve yüce ilahi marifle yeniden canlandıran ve tazelik kazandıran o büyük insanlara. Allah'ın selamı ölüleri onun emri ve iradesiyle yeniden dirilten ve uyuyanları yeniden uyandıran Hazreti İsa Mesih'in üzerine olsun. Selam olsun Hazreti İsa Mesih aleyhisselamın hakiki ve sadık izleyenlerine. O insanlar ki o hasetin ve diğer ilahi elçilerin yüce talimini yaygınlaştırıyor. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamın veladet yıl dönümü tüm İslam alemine kutlu olsun.
İnsanoğlu yeryüzüne ayak bastığı ilk günden bu yana tüm ilahi elçiler yegane Allah tarafından beşeriyete tek bir mesaj getirmiştir. Bu mesaj baştan başa rahmet içeren ve insanlara saadete ulaşmanın tek yolunu gösteren mesajdır. Bu mesajı getiren elçilerden biri de Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. O Hazret İslam peygamberi Muhammed'den 622 yıl önce Filistin topraklarında yer alan Beyt Lehem'de dünyaya geldi.
Ulul azm peygamberlerinden olan Hazreti İsa aleyhisselam şeriat ve semavi kitap sahibi olmaktan başka harikulade bir doğumu da olmuştur. Hazreti İsa aleyhisselam yüce Allah'ın iradesiyle babasız, pak ve muvahhid bir kadın olan Hazreti Meryem'den dünyaya gelmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin 16 ile 21. ayetlerinde bu kutsal kadından şöyle söz ediyor.
Resulüm, kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine tas tamam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen, bana dokunma. Melek, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim dedi. Meryem, bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Melek, öyledir dedi. Zira Rabbin buyurdu ki, bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, hüküm ve karara bağlanmış, ezelde olup bitmiş bir iş idi.
Hazreti Meryem'in oğlu İsa'ya gebe olduğu süre hakkında farklı rivayetler zikredilmiştir. Bazı rivayetler bu süreyi 6 ay olarak belirtirken diğer bazı rivayetlerde de 9 ayın bedeli olarak 9 saat zikretmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelme anı yaklaştığında doğum sancısı Hazreti Meryem'i kuru bir incir ağacının altına yöneltti. Hazreti Meryem yakında halkın iftiralarına maruz kalmaktan kaygı duyuyordu. Öyle ki o anda ölümü arzu ediyordu. Ancak yeni doğan bebek Hazreti İsa yüce Allah'ın emri üzerine konuşmaya başladı ve annesini şöyle teselli etti.
Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Daha sonra Hazreti Meryem yeni doğan bebeğini kucağına alarak kavmine ve aşiretine geri döndü. Yüzeysel ve kıt düşünceli insanlar bu manzara ile karşılaşınca Hazreti Meryem'in hakkında kötü düşünmeye başladılar ve ona şöyle dediler. Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi. annen de iffetsiz değildi.
Kur'an-ı Kerim bu maceranın devamını Meryem suresinin 29 ve 33. ayetlerinde şöyle anlatıyor. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz dediler beşikteki bir sahabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.
Hazreti İsa Aleyhisselam veladetinden hemen bir iki saat sonra annesi Hazreti Meryem'in masum olduğunu ispat ederek nübüvvet makamını da ortaya koydu. Fakat henüz ilahi dini tebliğ etme ve insanları hidayete erdirme görevi doğrudan o hazrete verilmemişti. Öte yandan o hazretin can güvenliği de bazı Yahudilerce tehdit altındaydı. Bu yüzden Allah Teala Hazreti Meryem ve oğlu Hazreti İsa'yı güvenli ve uygun bir mekana doğru yönlendirdi ve böylece o hazret gelişme ve büyüme evresini tamamlayarak semavi risaletini tebliğ etmeye hazır hale geldi.
Öte yandan Yüce Allah diğer peygamberlere sunduğu gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'a da büyük mucizeler sundu. Böylece o hazrete risaletini ispat etmekte yardımcı oldu. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesi çamurdan kuş heykeli yapmak ardından ona üflemekti. Ve o cansız kuş heykeli Allah'ın izniyle canlı kuşa dönüşüyordu. Yine Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'a gözleri görmeyen insanlara şifa verme mucizesi vermişti. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en önemli mucizelerinden biri ise ölüleri yeniden diriltmekti. Hazreti İsa Aleyhisselam Yüce Allah'ın iradesi üzerine birçok insanı yeniden hayata döndürdü. Hazreti İsa Aleyhisselam hatta insanların evlerinde yedikleri veya biriktirdikleri yiyeceklerden de haber veriyordu.
Ancak bunca mucizeye rağmen seyrek sayıda insan Hazreti İsa'ya iman etmişti. Gerçekte Hazreti İsa'nın zuhur etmesiyle kendi konumlarını ve mevkilerini tehlikede gören İsrail oğullarının dini önderleri o hazretin risaletinden endişe etmeye ve bu yüzden hakkında fitneler çıkarmaya başladılar. İsrail oğullarının Yahudi önderleri Hazreti İsa'yı kendi çıkarları yolunda bir engel olarak görüyordu ve bu yüzden o hazreti ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ancak Yüce Allah Hazreti İsa'yı düşmanların gözünden sakladı ve onlar Hazreti İsa'ya benzeyen başka birini yakaladılar.
Tahran Radyosu.
Hristiyanlar ve diğer bazıları Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın düşmanları o Hazreti Cuma günü çarmıha gelerek katlettiklerine fakat bu olaydan 3 gün sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tekrar dirildiğini ve göklere çıktığına inanır.
Ancak Kur'an-ı Kerim Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmesini ve öldürülmesini reddederek düşmanlar Hazreti Mesih'i ne öldürdüklerini ne de çarmıha gerdiklerini, düşmanlar yanlışlıkla bir başkasını çarmıha gerdiklerini, hatta kendileri bile o şahsın Hazreti İsa olduğundan emin olmadıklarını, Allahu Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ı göklere götürdüğünü buyuruyor.
Evet, Kur'an-ı Kerim'e göre Yüce Allah Hazreti İsa'yı düşmanlarının şerrinden korudu ve onu uygun bir zamanda tekrar yeryüzüne göndermek üzere göklere götürdü. Hazreti İsa Mesih'in yeniden dünyaya geri dönüşü ve dünyayı kurtarması ve muhteşem yeni bir dünya inşa etmesi, başta Hristiyanlar olmak üzere tüm ilahi dinlerin inancı sayılır. Dörtlü İncil'lerde de belirtildiği üzere, Hazreti Mesih Aleyhisselam ahir zamanda geri dönecek ve zalim hükümdarlarla savaşacak ve onları yok ederek beşeriyeti kurtaracak ve ideal yaşama kavuşturacaktır. Buna göre, Hristiyanların o Hazretin zuhur etmesini beklemeleri ve zuhur zeminini hazırlamaları gerekir.
Luka İncil'inde Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın yeryüzüne yeniden dönüşü hakkında şöyle deniliyor. Kemerlerinizi bağlayın, ışıklarınızı yakın ve efendilerini bekleyen insanlar gibi olun. O zaman hazırlıklı olun, zira hiç beklemediğiniz bir anda o gelecektir. Ve bu geri dönüş bir dizi doğal, siyasi, sosyal, semavi ve karada hadiselerin vuku bulması ile birlikte olacaktır.
Müslümanlar da Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın ahir zamanda gökten yeryüzüne ineceği konusunda hemfikirdir. İslami kaynaklarda ister Şii ister Sünni kaynaklar olsun Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceği konusunda birçok rivayet vardır. Bu rivayetlerden biri İslam peygamberinin buyurduğu rivayettir. İslam peygamberi şöyle buyurmuştur. İsa bin Meryem aleyhisselam aranıza indiğinde ve sizin önderiniz sizden olunca nasıl olacaksınız?
Bazı İslami rivayetlerde de Hazreti İsa aleyhisselam ahir zamanda Hazreti Mehdi aleyhisselamın ardında durup namaz kılacağı beyan edilmiştir. Bu geri dönüş ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a uymak ise Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gerçek izleyenleri ve bekleyenlerinin İslam dinini benimsemelerine vesile olacaktır. Gerçekte ilahi hikmet ve irade o Hazretin göklere çıkmasını gerektirmiş ve yine aynı irade o Hazreti yeniden yeryüzüne indirerek insanların hidayete ermesine vesile olacaktır.
Biz de bir kez daha barış ve dostluk peygamberi, son ilahi kurtarıcının yar ve yaveri Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü dolayısıyla tebrik ediyor ve şöyle diyoruz. Selam olsun sana ve doğduğun güne ve selam olsun sana yeniden döneceğin güne.
Dinleyiciler, sohbetimizin sonunda bizlere www.parstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Tabi burada bugün Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kutlu veladetini tüm Hristiyan dünyası etkinliklerle kutluyor. Bizler de başta aziz Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyanlık dünyasını kutluyoruz. Şimdi sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Merve Dündar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Müslümanların öncelikle belli bir anlayışı ve hayata bakış ile sorumlulukları var ve ağırdır. Kendisine yüklenen yükümlülük gereği. İnsanın kurtuluşu da insanın elinde. İnsanlar birbirlerini nasıl etkiler ve değişimlerine neden olabilirler? Zulmün, baskının, adaletsizliklerin, sömürünün, katliamların, cinayetlerin, hırsızlık ve soygunların, her türlü olumsuzlukların yoğun yaşandığı dönemlerden geçiliyor. İnsanlık bu denli acı çekerken acılarını artırmak yerine azaltmak için neler yapılabilir? İyilik ve güzellikler için nasıl hamlelerde bulunulabilir? Bu insanlığın geleceği için önemli ve zorunludur. İnsanlık uçurumdan uçuruma sürükleniyor. Olumsuzluklar ve buna bağlı anlayış ve bakışlar insanları derinden etkiliyor ve sarsıyor. Örnek insan diyebileceğimiz Müslüman tipli karakterler, bunun mücadelesini vereceklere gereksinim var. Dalgalara neden olan bir an ve bir durumdur. Bir yerde başlar ve yayılır. İnsanlık üzerinde oluşanlar da benzer bir durumdur. İsterseniz...
Evet, mektup biraz devamına... uzun Merve Hanım'ın, isterseniz ben devam edeyim. Merve Hanım şöyle yazıyor. Yüzünü ve gönlünü batıya çevirenlerin belli bakışları var. O bakış açıları değişmiyor. Kendi toplumlarını küçümseyen, yok sayan bir anlayış. Olumlu şeyler olsa bile bunda bir eksiklik bulmaya bakıyor. Doğu medeniyet ve düşüncesinin sanki hiç iyi yanları yokmuş gibi. Oysa insanlığın çürümesine neden olan batı ruhu ve onun inanışıdır. İnsanlığın dengesini bozan da onlardır. Sapkınlıkların insan zararına olan ne varsa neredeyse yasalaşan, kurumsallaşan bir anlayışa sahiptirler. Sapkınlıkların sınırı yoktur. Buna bağlı olan aşırılıklar ve sonuçları ise ne görülmek ne de bilinmek isteniyor. Sanayi devrimiyle başlayan süreçte bunun oluşturduğu hayat anlayışı, egemen güçlerin çıkarlarının belli yere odaklanması, insanı devre dışı bırakması, insanın sadece bir nesne ve bir aracı olması zaten dengeleri ters yüz etmiştir. Dünyanın belli patronları, egemenleri ve yönetenleri var. Dünya sadece kendilerinden ibaret. Dışarıda kalanlar ise sadece bir nesne mesabesinde. Değiştirilebilen, atılabilen bir nesne. İnsan en değerli varlık. Allah'ın bir bağışı. Bu kıymetli varlığın değerini bilenler, ona göre hayata bakanlar çok şeyi değiştirip dönüştürebilirler. İnsan diğer varlıklardan farklıdır, yön tayin edip gidebilen ve bunu bilinçli yapabilen bir varlık. Yeter ki bu gibi konularda sorumluluk üstlensin, kendinin de bir insan olduğunu bilsin, kendisinin de farkında olsun. Merve Hanım'a ben çok katılıyorum. Siz ne dersiniz? Aslında yani, insanın kendisini bilmesi ve sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmesi, sadece evet, her iyi şeyin batıda olduğunu düşünmemesi. Çünkü evet, doğunun da kendisine özel iyi yönleri var.
Hep batıya özenme maalesef, şeyi var. Maalesef. Onlara benzeme isteği var.
Tabii batıdan insan teknolojisini alsın. Ne bileyim işte iyi yönlerini alsın ama... Doğudaki o aile yapısı örneğin, aile
yapısı özellikle de gençler korunsun. O batının kötülüklerini de benimsemeye başlamıştır.
İşte onu bir şekilde engellemek gerekiyor. Yani o aileden gelen terbiye şekli bence çocuğu bu konuda çok etkileyebilir. Biraz da çocukları, gerçi tamam sanal dünya o kadar sınırsız ki insan neresinden kontrol edebileceğini bilmiyor ama bir çocuğa o bilinç verilirse o sanal dünyada neyi seçip neyi seçmeyeceğini bilir. O yüzden ben bu konuyu aile terbiyesinde görüyorum.
Bu doğrultuda çok büyük çabalar sarf edilmedi.
Tabii ki. Merve Hanım'a çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Deniz Avcı isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Toplumun gündemi siyasi aktörlerin kavgaları ile farklı bir yöne doğru evrilse de benim zihnim taciz iddiası ile hepimizde derin yaralar açan 6 yaşındaki çocuğun dramında takılı kaldı. İddia diyorum. Zira adliyeye intikal eden olay henüz sonuçlanmadı ve suç kesinleşmeden ithamda bulunmak hak ihlaline yol açabilir. Yapılan adli takip ve soruşturma tamamlanır ve suç kesinleşirse 6 yaşında bir çocuğu mağdur edenler hukuki yargılanma ile kalmayacak, koca bir toplumun hayatından da sürgün edilerek en ağır cezayı alacaklardır. Öfkemizin taşmasına neden olan vahim olayda da çocuğun masumiyetine kim zarar vermişse toplumun önünde hesabını vermesini istiyoruz. Ancak bu olayın bir seçim yatırımına dönüştürülmesinden ciddi anlamda rahatsızlık duyuyoruz. Sosyal hizmet merkezlerine onlarca istismar vakaları geliyor ve mağdurun sorunu psikolojik, hukuki ve sosyal alanda değerlendirilip gerekli işlemler yapılıyor. Fakat burada yapılan çalışmalar sadece mağduru korumaya yönelik oluyor ve sorunun kaynağını kurutma noktasında hiçbir gelişme sağlanamıyor ve istismara uğrayan çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Peki, bakanlık bünyesinde koruma altına alınan mağdurun ve onunla aynı kaderi yaşayan binlerce çocuğun yarasını sarmak ve bu konuda kalıcı önlemler almak için seçimleri mi bekleyeceğiz?
Deniz Hanım veya Deniz Bey bilmiyorum, çok önemli bir konuya değinmiş. Hepimiz görüyoruz sanal dünyadaki bazı görüntüleri çocuklarla ilgili ve bunun hiçbir güvencesi veya hiçbir yasal kısıtlaması da yok. Deniz Bey veya Deniz Hanım mektubunun devamında şöyle diyor, izin verirseniz ben devam edeyim.
Buyurun.
Mektup şöyle devam ediyor. İstismara maruz kalan çocuklar seslerini hiç kimseye duyuramıyorlar. Ne yazık ki çocukların masumiyetine uzanan bu cerahat kurutulamıyor. Sosyal medya üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini yayınlayanların, içki içirip fotoğraflarını çekenlerin, çocuğu gayri ahlaki yönlere sürükleyenlerin hukuki bir yaptırıma tabi tutulmamaları ise sapkınların cesaretini daha da arttırıyor ve çocuklarımız elimizden kayıp gidiyor. Evet, bu görüntüler maalesef genelde de o çocukların yakınları tarafından çekiliyor ve yayımlanıyor sanal dünyada. Görmüşsünüz büyük ihtimalle çocuklara içki içiriyorlar veya ne bileyim vesaire vesaire görüntüleri. İnsanlar,
gerçekten üzücü yani.
Çok. Yani bir çocuğun ailesi tarafından, yakınından, anne baba veya hala amca her neyse tarafından böyle görüntülerinin yayımlanması çok üzücü bir şey ve artık mahremiyet diye bir şey kalmıyor ailede.
Evet. Bir de bunun yanında bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Baba ve anneler, yani ebeveynler hep sürekli çocuklarının fotoğrafını, her türlü fotoğrafını çekiyor, sosyal medyaya atıyor. O çocuk büyüyünce belki ebeveynlerin bu yaptıklarından belki hoşlanmayacak büyük ihtimalle.
Tabii ki. Yani onları çocuk, bir şekilde kısıtlamak gerekiyor.
Çocuk oldular diye, evet. Çocuk oldular diye onların yani hakları
bazı
var.
Bazı hakları var tabii
hakları
ki.
Hakları var, evet.
Tabii ki onlar korunmalıdır. Deniz Bey veya Deniz Hanım'a teşekkür ederek şimdi de sizlerle bize mesajını telefonla ileten arkadaşımızın sesini ve mesajını dinliyoruz.
Ben uzun süredir sizin programlarınızı dinliyorum. Özellikle politikayla ilgili, haberlerle ilgili. Ama spor haberleriniz çok az. Türkiye'den biz spor haberlerini takip ediyoruz. Takip etmek istiyoruz aslında. Traktör takımını falan, Perspolis, İstiklal takımlarını falan haberlerini daha çok yansıtırsanız daha iyi olur diye düşünüyoruz.
Bizi arayan dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz ve programımızın devamını dinlemeye sizi davet ediyoruz.
İsmail Temizel isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Kapitalizm sistemini kurarken insanları nasıl ve hangi yöntemlerle etki altına alabileceğinin hesabını yapmış ve kadınları zaaf noktalarından vurmuş. Bilirsiniz, kadınlar eskiden bir araya geldiklerinde çocukların eğitiminden, akraba ilişkilerinden bahsederlerdi. Artık gündem değişti. İki kadın bir araya geldiğinde güzellik formüllerinden, daha ince görünebilmek için neler yaptıklarından bahsediyorlar. Hemen her kadının mutfak dolabına iliştirdiği bir diyet listesi mevcut ve kadın listeye uymadığında haram işlemişçesine suçluluk duyuyor.
Özür dilerim, galiba bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. İsmail Bey'e gönderdiği mektup için çok teşekkür ediyor ve özür diliyoruz mektubunu yarıda kestiğimiz için. Fakat yine mektuplarını bekliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsi'de yayınlarını cep telefonlarınızda da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Burhan Yener, Aysu Subaşı ve İlhan Ertaç isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildiriyor ve her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı'nın rehberinin katılımıyla Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'nin yas töreni ilk gecesi İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde dün akşam düzenlendi. Üç erkin başkanları halkın iletişim ağlarına ulaşmanın kolaylaştırılmasına vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın nükleer anlaşmada son adımları atmaya hazır olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca Irak Başbakanı'nın İran-Mısır müzakerelerine ilişkin teklifini kabul ettiğini söyledi. Parsi yayınının zalimane yasağı uygulanıyor. İran'ın nükleer müzakere ekibinin medya danışmanı Merendi, Batı'nın İran'ın nükleer programı hakkında yalan söylediğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun elektronik harp okulu açıldı. İran, İslamabad'daki terör saldırısını kınadı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika ve Avrupa'nın Kiev'e desteğinin Ukrayna'daki krizi uzattığını söyledi. Türk medyası Afganistan'da dokunan halı ve kilimlerin Ankara üzerinden ihraç edildiğini duyurdu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı son iddiasında Karabağ bölgesinde Laçın güzergahının kapatıldığı yönündeki raporları reddetti. Haber kaynakları Arabistan'ın tanınmış Şia din alimine 4 yıl hapis cezası verildiğini aktardı. Rusya'nın Kimyasal ve Biyolojik Nükleer Savunma Kuvvetleri Komutanı, Amerika'nın biyolojik araştırmalarını Ukrayna dışına çıkardığını duyurdu. Ve Amerika'daki kar fırtınasında şimdiye kadar 19 kişi hayatını kaybetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.